Ne var oğlum? Bunu nasıl yaparlar? Nasıl? Bilemem. Ama yaptılar. Önceden de yaptılar, bu gece de yaptılar ve bundan sonra da yapacaklar. Yaptıkları zamanda yalnızca çocuklar ağlayacak. Sabah olunca her şey göze daha iyi görünür. Atticus yine güneşi kovaladı ve biz kalktığımızda onu Mobile gazetesinin ardında bulduk. Jim'in yüzündeki anlam soracağı soruyu sormasına gerek bırakmadı. "Üzülmek için erken," dedi Atticus. "Daha işimiz bitmedi. Temyiz'e gideceğiz. Bundan kuşkun olmasın." "Tanrım, Calpurnia, bunlar da ne?" Tabağına bakıyordu. "Bu tavuğu Tom Robinson'un babası yolladı. Ben de pişirdim. Almaktan kıvanç duyduğumu ilet. Beyaz Saray'da bile kahvaltıda tavuk yemezler. Bunlar ne peki?" "Çörek," dedi Calpurnia. "Otelden Estelle yolladı." Atticus şaşkın şaşkın ona baktı. "Bence gelip mutfakta daha neler var bir görseniz Bay Finch." Peşinden gittik. Mutfak masasında aileyi gömecek kadar yiyecek vardı. Tuzlama, domuz eti, domates, fasulye. Atticus bir kavanoz tuzlama paça bulunca sırıttı. "Halanız bunları içeride yememe izin verir mi dersiniz?" "Geldiğimde," dedi Cole, "hepsi arka basamaklardaydı. Yaptıklarınıza değer veriyorlar Bay Finch. Şey, küstahlık olmuyor değil mi?" Atticus'un gözleri doldu. Bir an konuşamadı. "Onlara şükranlarımı ilet. Söyle onlara. Söyle, bunu bir daha yapmasınlar. Zor günler geçiriyoruz." Mutfaktan çıktı, halamdan izin istedi ve şapkasını giyip kasabaya gitti. Dilin ayak seslerini işittik. Cal, Atticus'un yarıda kalan kahvaltısını masada bıraktı. Dil, lokmaların arasında Bayan Rachel'ın tepkisini aktarıyordu. Bayan Rachel'a bakılırsa durum açıktı. Atticus Finch gibi bir adam kafasını taş duvara vurmak istemişse kafa onun kafasıydı. Tavuk budunu yutmakla meşgul olan Dil, "Ona dersini verirdim ama bu sabah çok kötüydü," diyordu. "Bütün gece beni merak etmiş. Şerif'i aramış ama Şerif de duruşmadaymış." "Dil, ona haber vermeden bir yere gitmemelisin. Bu sinirlerini bozuyor," dedi Cem. Dil sabırla içini çekti. "Nereye gideceğimi bin kez söyledim. Kendi kendine kuruyor. O kadının her sabah içtiğinden kuşkum yok. İki bardak dolusu içiyor. Gördüm." "Öyle konuşma," dedi halam. "Bir çocuğun ağzına hiç yakışmıyor. Çok ayıp." "Ayıp değil Bayan Alexandra. Gerçekler ayıp olmaz. Değil mi? Senin söyleyiş tarzın ne olurlar?" Jim'in halama bakışları çakmak çakmaktı. Ama Dile, "Yürü gidelim. Kalanı yolda yersin," dedim. Verandaya çıktığımızda Bayan Stephanie Crawford olanları Bayan Maudie ile Bay Avery'ye anlatıyordu. Bizi görüp konuşmaları sürdürdüler. Jim'in boğazından vahşi bir ses çıktı. "Bir silahımın olmasını isterdim. Yetişkinlerin bakışlarından nefret ediyorum," dedi Dil. "İnsan kendini suçlu hissediyor." "Bayan Maudie, Jem Finch, buraya gel," dedi. Jem homurdandı ve kendini salıncağa attı. "Arkandayız," dedi Dil. Bayan Stephanie'nin burnu meraktan titriyordu. Bize duruşmaya gelme hakkını kim vermişti? Bizi görmemişti ama bütün kasabalılar zencilerin yanında olduğumuzu konuşuyorlardı. Atticus bizi oraya belki şey olur diye mi koymuştu? Orada olmak hepsiyle yani şey değil miydi? Scott her şeyi anlamış mıydı? Babamızın yenilgisine kızmamış mıydık? "Yeter." Bayan Maudie'nin sesi ölümcüldü. "Sabah sabah verandada laklak edecek halim yok. Sen ve arkadaşların pasta yerler mi diye çağırdım Jem Finch. Yapmak için saat 5'te kalktım. Onur için yer izleseniz iyi olur. İzninle Stephanie. İyi günler Bay Avery." Bayan Maudie'nin mutfak masasında bir büyük, iki küçük kek vardı. Üç küçük olmalıydı. Bildiğim Bayan Maudie dili unutmuş olamazdı. Büyük kekten kesip Jem'e verince durumu anladık. Bu Bayan Maudie usulü aramızda değişen bir şey yok demeye geliyordu. Mutfak iskemlesine oturmuş, sessizce bizi izliyordu. Birden konuştu. Üzülme Cem, hiçbir şey göründüğü kadar kötü değildir. Bayan Modi bize uzun bir şey anlatacaksa ellerini dizlerine koyar, dişlerini takırdatırdı. Öyle yaptı. Biz de bekledik. Bu dünyaya pisliklerimizi temizlemek için gelmiş insanlar olduğunu söylemek istiyorum. Babanız da onlardan biri. Ah, ah, dedi Cem. Evet. Evet Mehmet değil küçük bey, dedi Bayan Maudi. Cem'in ses tonundaki yılgınlığı sezmiş gibiydi. Ne dediğimi anlayacak yaşta değilsin. Cem yarım kekine bakıyordu. Anladığım şey şu. Kozadaki tırtıl olmak gibi bir şey bu, dedi. Sıcak bir yerde uyumuş olmak. Sarılmış sarmalanmış biri olmak. Mekom'takileri hep dünyanın en iyileri olarak düşünürdüm. Hiç değilse öyle görünürlerdi. Dünyada en çok güvencede olan insanlarız. Bizden gerçek Hristiyanlar gibi davranmamız ender olarak istenir. Öyle durumlarda da Atikus gibilerini öne süreriz. Cem güldü. Keşke başkaları da böyle düşünüyor olsaydı. Ne kadar çok insanın böyle düşündüğünü bilsen şaşarsın. Kimler? Cem sesini yükseltmişti. Bu kasabada kim çıkıp da Tom'a yardım etti sorarım. Kim? Zenci arkadaşları, bizler gibileri, Yargıç Taylor gibileri, Hank Tech, tıkınmanı kes de bir düşün. Yargıç'ın bu davayı Atikus'a vermesi rastlandı mı sence? Yargıç'ın özel nedenleri olamaz mı? Bu hiç aklıma gelmemişti. Bu tür davalar hep Maxwell Green'e verilirdi. Baro'ya yeni kayıtlı çiçeği burnunda bir avukattı ve deneyim kazanması isteniyordu. Tom Robinson'ın davası Maxwell Green'e gitmiş olmalıydı. Bunu bir düşün hele, diyordu Bayan Maudi. Rastlantı değildi. Dün gece verandada oturmuş bekliyordum. Gelmenizi bekledim. Bekledim ve beklerken de kazanamaz dedim. Kazanamaz. Bu yörede bir jüriyi enine boyuna düşünmeye yöneltecek tek adam o. Dedim ki bu da bir adım. Küçücük, ufacık bir adım. Ama bir adım işte. İyi de tanrı korkusu olan avukatlar hiç tanrısız jürilerin yerini doldurabilirler mi? Büyür büyümez bu konuyu babanla konuşman gerek, dedi Bayan Maudi. Bayan Maudi'nin serin basamaklarından gün ışığına çıktık ve Bayan Stephanie ile Bayan Avery'nin hala sokakta olduklarını gördük. Bayan Stephanie'nin evine doğru ilerlemişlerdi. Bayan Rachel de onlara katılmaya gidiyordu. Dil, büyüyünce palyaço olacağım, dedi. Jen ve ben baka kaldık. Evet, palyaço. İnsanlara gülmenin dışında bir şey yapmıyorum. Onun için bir sirke girip katılana dek güleceğim. Sen şaşırmışsın, Dil, dedi Jen. Palyaçolar üzgündür. İnsanlar onlara güler. İyi ya işte, ben de yeni bir tür palyaço olacağım. Sirkin ortasında durup insanlara güleceğim. Şunlara bak. Komşularımızı gösteriyordu. Hepsi birer cadı süpürgesine binmiş olmalıydılar. Rachel teyzem hep öyle yapar. Bayan Stephanie ile Bayan Rachel deliler gibi el sallıyorlardı. Dil izlenimlerinde pek yanılmamış gibiydi. Aman, dedi Jem. Onları görmezlikten gelmek de ayıp olur. Ortalıkta kötü işler dönüyordu. Bay Avery'nin suratı hapşırmaktan kıpkırmızıydı. Öyle bir hapşırdı ki neredeyse kaldırımdan düşüyorduk. Bayan Stephanie heyecandan titriyordu. Bayan Rachel dili yakaladı. Çabuk arka bahçeye geçin ve orada kalın. Tehlike var. Ne oldu? Diye sordum. Duymadınız mı? Sağır Sultan bile duydu. Tam o sırada Alexandra halam kapıya gelip bizi çağırdıysa da duymamamız gerekirken duyduk bile. Anlatma onuru Bayan Stephanie'nindi. O sabah Bay Bob Evil, Atikus'u postanenin köşesinde durdurmuş, yüzüne tükürmüş ve ömür boyu uğraşması gerekse bile eninde sonunda onunla hesaplaşacağını söylemişti. 23. Bölüm. Keşke Bay Evil tütün çiğnemiyor olsaydı. Atticus konuyla ilgili olarak yalnızca bu sözleri söylemişti. Bayan Stephanie'ye bakılırsa Atticus tam postaneden çıkıyormuş ki Bay Evil önüne dikilip küfretmiş, tükürmüş, onu ölümle tehdit etmiş. Bayan Stephanie, Atticus'un kılı kıpırdamadı diyordu. Tam Jitney'in dükkanından dönerken olup biteni görmüştü. Kılı bile kıpırdamamış. Evil'ın o kötü sözlerini işitmişti. Hoş, vahşi atlar bile o sözleri ona yineletemezlerdi. Bay Evil eski bir kabadayıydı. Atticus'un sessizliği onu iyice kışkırtmıştı. Seni gidi zence aşığı orospu çocuğu seni. Kavga etmeyeceksin. Kendini pek beğeniyorsun değil mi? Demişti. Atticus da hayır, kendimi yaşlı hissediyorum demiş ve elini cebine sokup yürümüş gitmişti. Bayan Stephanie, Atticus arada pek korkusuz oluyor doğrusu diyordu. Jem ve ben bu öyküyü hiç de eğlendirici bulmadık. Yörenin en keskin nişancısıydı bir zamanlar, dedim. Bu kez de Jem, o silah taşımaz Scott, silahı bile yok, dedi. O gece hapishanenin önündeyken bile yoktu. Bir keresinde bana silah taşımak başkalarına vur emri çıkarmaktır demişti. Bu farklı, dedim. Ödünç almasını söyleyebiliriz. Söyledik. O da saçmalama dedi. Jem, Atticus'un duygularını harekete geçirmenin yararlı olacağı kanısındaydı. Bay Evil, onu öldürecek olursa biz de açlıktan ölürdük. Alexandra hala tarafından yetiştirilirdik. Onun da ilk işi Calpurnia'yı kovmak olurdu. Jem, sen kendini yerden yere atarsan belki işe yarar dedi. Hem kızsın hem de küçük. Bu da sökmedi. Atticus, oradan oraya nasıl sürüklendiğimizi, yemek yemediğimizi, her zamanki yaptıklarımızı yapmadığımızı fark edince gerçekten nedenli korktuğumuzu kavramıştı. Bir gece yeni bir futbol dergisiyle Jem'in ilgisini çekmek istedi. Jem'in sayfaları hızlı hızlı çevirip bir kenara fırlattığını görünce sordu. Derdin ne evlat? Jem damdan düşercesine konuya girdi. Bay Evil. Ne olmuş Bay Evil'a? Hiçbir şey. Senin için korkuyoruz. Bir şeyler yapman gerek. Atticus güldü. Ne? Uzaklaşayım mı? Biri seni öldüreceğim diyorsa ciddi olmalı. Söylediğinde ciddiydi. Jem, kendini bir an için onun yerine koy. Ondaki son saygınlık kırıntısını da ben yok ettim. Tepki göstermesi gerekiyordu. Yüzüme tükürüp tehditler savurması Mayella'yı bir fazla dayaktan kurtardı. Böyle olduğu için mutluyum. Hırsını birinden çıkarması gerekiyordu. Bir ev dolusu çocuktan çıkaracağına benden çıkarsın. Anlıyor musun? Jem başını salladı. Atticus tam, Bob Evil'dan korkacak bir şeyimiz yok. O içindeki nefreti o sabah kustu, diyordu ki Alexandra hala içeri girdi. Senin yerinde olsam bu denli emin olmam Atticus, dedi. Öyleleri kim bağlayınca ellerinden geleni ardına koymazlar. Böylelerinin ne mal olduklarını bilirsin. Tanrı aşkına, Evil bana ne yapabilir ki? Kalleşçe bir şeyler. Kalleş olacağından hiç kuşkun olmasın. Maycomb'da kimse kalleşçe iş çeviremez. O günden sonra pek korkmadık. Yaz eriyip gidiyordu. Biz de tadını çıkarmaya koyulduk. Atticus, yüksek mahkeme davayı incelemeden önce Tom Robinson'a bir şey olmayacağına ilişkin güvence verdi. Tom Robinson'un özgürlüğüne kavuşması umudu bile vardı. Hiç değilse yeniden yargılanması söz konusuydu. 70 kilometre ötede Chester yöresindeki Enfield tutuk evindeydi. Karısının ve çocuklarının onu görmesine izin var mı diye sordum ama Atticus yok dedi. Temizde hakkını yitirirse ona ne olur? Elektrikli iskembeyi boylar. Karar değişmezse tabii. Şimdiden üzülmesi kod, şansımız var. Jem kanepede mekanik dergisine bakıyordu. Başını kaldırdı. Haksızlık bu. Suçlu da olsa kimseyi öldürmedi, can almadı. Alabama eyaletinde tecavüzün cezası ölümdür, dedi Atikus. Evet ama jüri ona ölüm cezası vermek zorunda değildi. İsteseler 20 yıl da verebilirlerdi. Tom zenci olduğu için bu taraflardaki hiçbir jüri suçlusun ama öyle çok suçlu sayılmazsın diyemez. Sanık ya iskembeye gider ya evine. Jem başını sallıyordu. Doğru olmadığını biliyorum ama yanlışa da parmak basamıyorum. Belki de tecavüzün cezası ölüm olmamalı. Atikus gazetesini yanındaki iskembeye bıraktı. Tecavüzle ilgili yasalarla kavgası olmadığını ama yeterli kanıt olmadan ölüm cezası verilmesinden derin kaygı duyduğunu söyledi. Dinlediğimi görünce de sözlerini basitleştirmeye çalıştı. Demek istiyorum ki birini ölüm cezasına çarptırmadan önce hiç değilse olayın görgü tanığı olması gerek. Birileri ben oradaydım ve tetiği çektiğini gördüm demeli. Ama bir sürü insan yetersiz kanıtla asılmış. Biliyorum, çoğu da bunu hak etmişlerdir ama görgü tanığı olmazsa hep kuşku vardır, acaba vardır. Yasalar belirgin kuşku yok diyor ama bence sanığın belli belirsiz kuşkuya bile hakkı var. Ne kadar olanak dışı görünse de suçsuz olma olasılığı hep vardır. O zaman her şey jüriye bağlı, jüri sistemini kaldırmak gerek. Jem katıydı. Atikus gülmemeye çalıştı ama beceremedi. Çok sersin evlat. Daha iyi bir çözüm yolu belki vardır. Yasayı değiştirebilirsin. Bu tür davalarda yargıçlar karar üzerinde söz sahibi olabilirler. Öyleyse git Montgomery'ye yasayı değiştir. Bunun ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Değiştiğini görecek kadar yaşayamayacağım. Sen gördüğünde ise yaşlı bir adam olacaksın. Jem için bu yeterli değildi. Hayır efendim, jürilerden kurtulmaları gerek. Suçsuzdu ve ona suçlu dediler. Sen ve senin gibi 11 çocuk daha o jüride olsaydı, şimdi Tom özgürdü. Şimdiye kadar yaşamında hiçbir şey düşünce tarzını kösteklemedi. Gündelik yaşamda onlar 12 sağduyulu adam. Ama sağduyuları ile aralarına bir şeylerin girdiğini gördüm. Hapishanenin önünde de izledin bunu. Çekip gittiklerinde sağduyuları yüzünden gitmediler. Biz oradayız diye gittiler. Bizim dünyamızda insanların akıllarını başlarından alan, isteseler de yansız kalamadıkları bir tek durum vardır. Mahkemelerimizde bir beyazın sözüne karşı bir siyahın sözü konu olunca beyaz hep kazanır. Çirkin ama gerçek bu. Yine de olayı açıklamaz, dedi Jem. Yumruğunu dizine vuruyordu. Hiç kimseyi o kanıtlarla cezalandıramazsın. Sen yapamazsın ama onlar yapabilirler ve yaptılar da. Büyüdükçe böyle daha nice olaylar göreceksin. Renk ne olursa olsun, yansız davranılması gereken mahkemede kişilerin saplantılarını, kinlerini ortaya taşıdıklarını göreceksin. Yaşadığın her gün beyazların siyahları ezdiğini göreceksin. Şunu unutma, kim ki siyahlara bunu yapar, kim olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar iyi aileden gelirse gelsin yine de pisliktir. Atikus öylesine sakin konuşuyordu ki, kullandığı son sözle irkildik. Baktığımda yüzünü kaygılı gördüm. Bir siyahın bilgisizliğinden yararlanan, aşağılık bir beyazdan daha mide bulandırıcı bir şey olamaz. Kendimizi kandırmamalıyız. Bir gün bunların faturasını ödeyeceğiz. Dilerim sizin zamanınızda olmaz. Jem başını kaşıdı. Birden gözleri parladı. Atikus, neden senin gibiler, Bayan Maudy gibiler jürilere üye olamazlar? Maycomb'dan hiç kimseyi jüride göremezsin. Hep taşralılar gelir. Atikus sallanan iskembesinde geriye dayandı. Nedendir bilemem. Jem'in söyledikleri onu mutlu etmişti. Bunun ne zaman bilincine varacağını hep merak ediyordum, dedi. Bir sürü nedeni var. Birincisi, Bayan Mahdi görev alamaz. Çünkü o bir kadın. Yani Alabama'da kadınlar üyelik yapamazlar mı diyorsun? Kızgındı. Evet. Sanırım zayıf kadınları Tomunki gibi davalardan korumak için. Bayan Dubos'u tekerlekli iskembesiyle görev yaparken düşünebiliyorum. John Taylor, öyle tak tak vurmaktan vazgeç. Şu adama soru soracağım. Belki de atalarımız haklıydı. Bizim gibi insanların, diyordu Atikus. Payımıza düşen bu. Genelde layık olduğumuzu buluruz. Tuzu kuru Maycomb yurttaşlarının bu işe gönlü yok. Üstelik korkuyorlar. Hem sonra... Korkuyorlar mı? Neden? Diye sordu Jem. Örneğin, diyelim ki LinkedIn'den zarar karşılığı ödenecek cezayı saptaması isteniyor. Zarara neden olan olay da Bayan Rachel'ın Bayan Maudie arabasıyla ezmesi. Şimdi Diz ikisini de müşteri olarak yitirmek istemez, değil mi? Öyleyse Yargıç Taylor'a, dükkanda yerime bakacak kimse yok, gelemem, der. Yargıç da ona izin verir. Diz de paçayı kurtarır. İkisinin de ondan alışveriş etmeyeceğini düşündüren ne? Diye sordum. Jem, Bayan Rachel etmez, Bayan Maudie eder. Ama jüride oylar gizlidir Atikus, dedi. Babam kıkırdadı. Daha bir fırın ekmek yemen gerek oğul. Jürinin oylarının gizli olması gerekiyor. Jüride bulunmak bir konuda karar verip kişisel tutumunu açıkça ortaya koymak demek. İnsanlar bunu yapmayı sevmezler. Pek hoş olmayabilir. Jem, Tom'un jürisi de kararı aceleye getirdi, diye mırıldandı. Atikus'un parmakları saat cebine gitti. Getirmedi, dedi. Beni düşündüren de bu oldu. Belki bu bir başlangıç. Karar almaları birkaç saat sürdü. Belki yine kaçınılmaz bir karar. Ama önceleri yalnızca birkaç dakikalarını alırdı. Oysa bu kez... Durup bize baktı. Biri vardı bizden yana. Onu kandırmak zamanlarını aldı. Kim? Atikus'un gözleri parladı. Bana düşmez ama şu kadarını söyleyeyim. Old serumlu dostlarımızdan biri. Kaninkımlardan biri mi? Diye bağırdı Jem. Bir akrabaları. Fark edince üstüne gitmedim. Yalnızca bir duygu tabii. Yapabilirdim ama yapmadım. Aman tanrım. Bir bakıyorsun onu öldürmeye çalışıyorlar. Bir bakıyorsun kurtarmaya. O adamları 100 yaşıma gelsem anlayamayacağım. Atikus onları tanımanın yeterli olduğunu söyledi. Anlattığına bakılırsa Cunninghamlar yeni dünyaya geleli beri hiç kimseden ne bir şey almışlar ne de bir şey vermişler. Bir kez saygılarını kazandın mı senden yanaydılar. Hiç kuşkusuz o gece hapishanenin önünden Finch'lere saygı duyarak ayrılmışlardı. Cunninghamların fikir değiştirmeleri için yıldırım filan düşmesi gerekiyordu. Onlar gibi bir iki kişi daha olsaydı jüri işi tamamdı. Jem yavaşça, yani dedi, bir gece önce seni öldürmek isteyen birini jüriye sokmalarına izin mi verdin? Böyle bir riski nasıl göze alırsın Atikus, nasıl? Düşünsen risk az, suçlu olduğunu ha o söylemiş ha başkası. Ama suçlu diyecek biriyle aklı karışmış biri arasındaki fark açık. Listede oyu belirsiz olan tek kişi oydu. O adamın Walter Cunningham'la akrabalığı ne diye sordum. Atikus kalktı, gerindi ve esnedi. Yatma zamanımız gelmişti ama gazetesini okumak istediğini biliyordum. Alıp katladı ve başıma vurdu. Dur bakayım. Tamam, çifte kuzen. O nasıl oluyor? İki kız kardeş, iki erkek kardeşle evlenmiş. Benden bu kadar. Gerisini sen çıkarıver. Benle Jem, Dil ve bir kız kardeş olsa onunla evlensek, çocuklarımız çift taraflı kuzen olurlardı sanırım. Hay Allah Jem, ne tuhaf adamlar. Duydun mu hala? Atikus gitmişti. Alexandra hala örüyordu. Bakmıyordu ama kulağı bizdeydi. Sepetini yanına koymuş, dizlerine de bu ördüğü halıyı örtmüştü. Yazın sıcak gecelerinde hanımların neden yünlü şeyler ördüklerini hiç çözememişimdir. Duydum. Walter Cunningham'ın yardımına koştuğum o korkunç olayı anımsadım. Şimdi bunu yaptığıma memnundum. Okul açılır açılmaz Walter'ı yemeğe çağıracağım. Önüme çıkarsa onu döveceğime dair verdiğim sözü unutuvermiştim. Okuldan sonra da gelebilir. Atikus onu arabayla Old Serum'a bırakabilir. Gece bile kalabilir. Tamam mı Cem? Düşünürüz. Bunu söyleyen halam olunca bu bir söz olmaktan çıkıyor, tehdide dönüşüyordu. Şaşırmıştım. Ama niçin olmasın hala, onlar iyi insanlar. Halam yakın gözlüklerinin üzerinden bana baktı. Jean-Louis, onların iyi insanlar olduklarından hiç kuşkum yok. Bize göre değiller, hepsi bu. Aşağı tabakadan demek istiyor Scott, dedi Jim. O ne demek? Ne bileyim, basit filan, keman çalar oynarlar, o tür şeyler. Ben de oynarım. Saçmalama Jean-Louis, dedi halam. Walter Cunningham'ı gıcır gıcır olana dek yıkasan da, yepyeni giysiler ve pabuçlarla donatsan da bir Jem olamaz. Ayrıca o ailede eskiden beri içki düşkünlüğü vardır. Finch kadınları böylelerine yüz vermezler. Hala, dedi Jem, daha 9 yaşında bile değil. Şimdiden öğrensin. Halam söyleyeceğini söylemişti. Geçen sefer böyle konuştuğunda da nedenini anlamamıştım. Kalin evine gitmeyi tasarlıyordum. İlgimi çekiyordu. Ona konuk olmak istiyordum. Dostlarımı tanımak istiyordum. Ayın öteki yüzünü görmek istesem bu kadar tantana kopmazdı. Bu kez halamın taktikleri farklıydı ama amaçları aynıydı. Belki de bunun için bizimleydi. Arkadaşlarımızı seçmek için elimden geldiğince karşı koyacaktım. İyi insanlarsa neden Walter'la dost olmayayım? Ona iyi davranma demedim. Ona arkadaşça ve kibar davranacaksın. Herkese öyle davranacaksın. Ama onu eve çağırmak zorunda değilsin. Ya bize akraba olsalardı hala? Ama değiller. Olsalardı da yanıtım aynı olurdu. Jem, hala, dedi. Atikus der ki, İnsan dostunu seçebilirmiş ama kendi ailesini seçemezmiş. Onları akraba saysan da saymasan da akraban olurlarmış. Saymazsan gülünç duruma düşermişsin. Tam babanıza göre bir söz. Ben yine de Jean-Louis Walter Cunningham'ı eve çağıramaz derim. Birinci derecede kuzen bile olsa. Atikus'a iş konuşmaya gelmesi dışında bu eve alınmaz. İşte bu kadar. İşte bu kadar bile olsa bu kez nedenlerini açıklamak zorundaydı. Ama hala Walter'la oynamak istiyorsam neden oynamayayım? Gözlüklerini çıkarıp bana baktı. Nedeni şu. Çünkü o bir süprüntü. Bu nedenle oynayamazsın. Birlikte olamazsın. Kim bilir ne huylar ne küfürler öğrenirsin. Tanrı bilir. Bu halinle bile babanın başına yeterince dert oluyorsun. Ne yapardım bilmiyorum ama Jem engelledi. Omuzlarımdan yakaladı ve bana sarılıp odadan çıkardı. Öfkemden ağlıyordum. Atikus bizi duymuştu. Bir şey yok efendim, dedi Jem. Bir şey yok. Atikus gitti. Şundan bir parça ısır Scott. Jem cebinden bir karamela çıkardı. Karameleyi avundurucu bir lokmaya dönüştürmem birkaç dakikamı aldı. Jem dolabının üzerindekileri düzenlemekteydi. Saçının önleri ve arkaları kirpi gibiydi. Bir gün bir yetişkin gibi düzgün saçları olacağından kuşkuluydu. Belki de hepsini sıfır numaraya vurdurursa yenisi düzgün çıkabilirdi. Kaşları kalınlaşmıştı. Zayıfladığını fark ettim. Boyu uzuyordu. Döndüğünde beni ağlayacak sanmış olmalı ki, ''Kimseye söylemezsen sana bir şey göstereceğim.'' dedi. Utangaç utangaç gülümseyerek gömleğinin önünü çözdü. ''Göremiyor musun?'' ''Hayır.'' ''Kıllar.'' ''Nerede?'' Şurada, bak şurada. Bana karşı çok iyi davranmıştı. O yüzden de çok güzel görünüyorlar dedim. Çok güzel Cem. Kollarımın altında da var. Seneye de futbol oynayacağım. Scott, halamın seni üzmesine izin verme. Halamı üzmememi istediği günler daha dün gibiydi. Kızlara alışık değil, hiç değilse senin gibilerine. Seni bir hanımefendi yapmaya uğraşıyor. Dikiş filan gibi şeylerle uğraşamaz mısın? Hayır, benden hoşlanmıyor. Hepsi bu. Bana vız gelir. Walter'a süprüntü demesi beni çıldırttı. Atikus'un başına bela olmam değil. O işi aramızda çözümledik. Ben onu babama sormuştum. O da pek değil demişti. Hiç değilse beni anlayabiliyormuş. Kafana takma dedi. Walter için bozuldum. O çocuk süprüntü değil. Evil'lar gibi değil. Jem pabuçlarını fırlatıp yatağa uzandı. Kafasının altına yastığını yerleştirip lambasını yaktı. Biliyor musun Scott? Her şeyi çözdüm. Bu dünyada 4 tür insan var. Bizim komşularımız gibi sıradan insanlar var. Cunningham'lar gibi ormanda oturanlar var. Evil'lar gibi çöplükte oturanlar var. Bir de zenciler var. Çinlilerle Kajun'daki kızılderililere ne oldu? Maycomb yöresindekileri kastettim. Dahası var. Bizimkiler Cunningham'ları sevmiyor. Cunningham'lar Evil'lardan, Evil'lar da zencilerden nefret ediyor. Dediği gibi ise neden Shrew'deki Cunningham gibiler sırf Evil'lara inat olsun diye Tom'u serbest bırakmamışlardı? Jem sorumu çocukça bulup ciddiye almadı. Bilirsin, radyoda keman çalındı mı Atikus ayağı ile tempo tutar. Ev yapımı viskiyi de herkesten çok sever. O zaman biz Cunningham'lara çok benziyoruz. Peki neden halam... Bırak da lafımı bitireyim. Öyle ama yine de farklıyız. Atikus bir keresinde halamın soya sopa bu denli düşkün olmasını parasızlığımıza bağlamıştı. Elimizde bir aile adımız kalmışmış. Bilemiyorum Cem. Bana da bu aile işi safsata demişti. Herkesin ailesi herkes kadar köklüymüş. Zencilerle İngilizler için de geçerli mi dedim. Evet dedi. İyi aile eski köklü aile anlamına gelmiyor. Sanırım kaç kuşaktır okur yazarsın ona bağlı. Scott, görebildiğim tek fark bu. Finch'ler eski Mısır'da filanken bir Finch birkaç hiyeroglif öğrenip oğlunu öğretmiş olmalı. Jem güldü. Halam da büyük büyük büyük babası okur yazar diye kasılıyor. Şu kadınlar nelerle uğraşıyor. İyi ki okurmuş dedim. Yoksa Atikus'a kim öğretirdi? O öğrenmeseydi senle ben nice olurduk. İyi ailenin o anlama geldiğini sanmıyorum. Öyleyse Cunningham'larla farklı oluşumuzu nasıl açıklarsın? Bay Walter adını zor yazıyor. Onu gördüm. Biz daha uzun süredir okur yazarız. Hayır. Herkesin öğrenmesi gerek. Kimse okur yazar doğmuyor. Walter çok akıllı. Ama babasına yardım edince derslerinden kalıyor. Bir şeysi yok. Bence bir tür insan var. İnsanlar var işte. Jem dönüp yastığını kabarttı. Kafasını koyduğunda yüzü kırışmıştı. Yine o dönemlerinden birine giriyordu. Üzüldüm. Kaşlarını çattı, ağzı çizgiye dönüştü. Suskunlaştı. Senin yaşındayken ben de öyle düşünüyordum. Bir tür insan varsa neden geçinemiyorlar? Hepsi aynıysa neden birbirlerinden nefret ediyorlar? Scott, bir şeyleri yeni kavramaya başladım. Bu Redley'in neden evde kilitli kaldığını anlıyordum artık. Kalmak istiyordu da ondan. 24. Bölüm. Kalpurnia kolalı önlüğünü giymişti. Bir tepside çikolatalı kremalı pasta taşıyordu. Döner kapıyı poposuyla itip açtı. Bir dolu kırılacak eşyayı taşımadaki beceri ve zarafetine vurgundum. Halam Alexandra da öyle olmalıydı ki bu kez onun hizmet etmesine izin vermişti. Ağustos, Eylül'e dönüyordu. Dil yarın Meridyen'e gitmek üzere yola çıkacaktı. Bugün ise Jem'le birlikte Baker Deresi'ne gideceklerdi. Jem, Dil'e kimsenin yüzme öğretmemiş olduğunu öğrenince Hem kızmış hem şaşırmıştı. Yüzmek onun gözünde yürümek kadar doğal bir olaydı. Derede 2 gün geçirmişlerdi. Çıplak girdikleri için gelemeyeceğimi söylediler. Ben de yalnız geçireceğim saatleri Bayan Mahudi ile Kalpurnia arasında bölüştürdüm. O gün Alexandra halam ve misyonerler grubu bizde toplanmışlardı. Mutfaktan Bayan Grace Merveter'ın, Murunaların zavallı yaşamları üzerine yaptığı konuşmayı duyabiliyordum. Zamanları gelince kadınları kulübelere koyuyorlardı. Ne zaman olduğu belli değildi ya. Aile kavramları yoktu. Bunun halamı çok üzdüğünden kuşkum yoktu. 13 yaşına gelince de erkek çocuklara zor işler yaptırıyorlardı. Her tarafları solucanlar ve parazitlerle doluydu. Bir ağacın kabuğunu çiğneyip çiğneyip ortak bir kaba tükürüyorlar, sonra da bunu içip sarhoş oluyorlardı. Derken hanımefendiler çaya oturdular. Yemek odasına mı gideyim, mutfakta mı kalayım bilemiyordum. Halam, konuşmalar seni sıkar, çay zamanı içeri gelirsin demişti. Pembe yabanlık elbisemi, pabuçlarımı ve iç eteğimi giymiştim. Üzerime bir şey dökecek olursam, Kalpurnia'nın elbisemi yıkaması gerekecekti. Bugün onun için çok ağır bir gün olmuştu. İçeride kalmaya karar verdim. Sana yardım edeyim mi Cole? Kalpurnia kapı arasında durdu. Köşede sessizce oturur, döndüğümde tepsileri boşaltmama yardım edebilirsin. Kapıyı açınca içeriden uğultular yükseldi. Aman Alexandra, hiç böyle pasta görmedim, harikulade. Ben hamuru hiç tutturamıyorum. Kim derdi ki böğürtlenli pastaları? Kalpurnia mı? Kim der? Herkes papazın karısının. Hayır hayır ama öyle öteki daha yürümüyor bile. Sesler kesildi. Herkese servis yapılmıştı. Kalpurnia dönüp ağır gümüş sürahiyi tepsiye koydu. Bu sürahi antika dedi. Artık böylelerini yapmıyorlar. İçeri götüreyim mi? Dikkat edip düşürmezsen evet. Bayan Alexandra'nın tarafına koy, fincanların yanına. Servisi o yapacak. Kapıyı kalın yaptığı gibi popomla açmaya çalıştım. Kımıldamadı bile. Kalpurnia sırıtarak kapıyı tuttu. Dikkat et bakayım. Çok ağır. İçine bakmazsan dökmezsin. Yolculuğum başarıyla sona erdi. Halam gülümsedi. Bizimle kal Jean-Louis. Olup bitenlerin tümü benim bir hanımefendi olmam için düzenlenen programa dahildi. Her misyoner toplantısının çay bölümüne mezheplerine bakılmaksızın komşuların çağrılması gelenekti. Bir papaz efendi kadar ayık olan Bayan Rachel ve Bayan Stephanie bu nedenle buradaydılar. Bayan Moidi'nin yanına oturdum. Sokağın öte yanına geçecek bile olsalar, kadınlar neden şapka giyerlerdi acaba? Çaylardaki bu hanımlar beni az çok telaşa sürüklerlerdi. Başka bir yerde olmak isterdim. Alexandra halam ise bu duyguya şımarıklık diyordu. Pastel renklerdeki giysileri içinde pek rahattılar. Çoğunun yüzünde kat kat pudra olmasına karşın bir kişi dışında kimsede dudak boyası yoktu. O da Tangi Natural sürmüştü. Kutex Natural ise tırnaklarını parıl parıl parlatmıştı. Bazı gençler gül rengi oje sürmüşlerdi. Sessizce oturuyordum. İskembenin kollarına yapışmış, birinin benimle konuşmasını bekliyordum. Bayan Moydin'in ağzındaki altın köprüleri parladı. Çok şıksın Bayan Jean-Louis. O vazgeçilmez sulumuna ne oldu? Komik olmaya çalışmamıştım ama öteki hanımlar pek güldüler. Yanaklarım kıpkırmızı olmuştu. Bayan Moody bana öylece bakıyordu. Gerçekten şaka yapmadıysam bana gülmezdi o. Bunu izleyen sessizlikte Bayan Stephanie Crawford odanın ta ötesinden bana seslendi. Büyüyünce ne olacaksın Jean-Louis? Avukat mı? Hayır, düşünmedim. Bayan Stephanie'nin konuyu değiştirmesine sevinmiştim. Hemen seçimimi yapmaya koyuldum. Hemşire, pilot. Ben de senin duruşmalara gittiğine bakıp avukat olmak istiyorsun sanmıştım. Hanımlar yine gülüştüler. Şu Stephanie ne alemdir, dedi biri. Bayan Stephanie destek bulmuştu. Avukat olmak istemiyor musun? Bayan Moody'nin eli elime değdi. Hayır efendim, dedim yavaşça. Yalnızca bir hanımefendi olmak istiyorum. Bayan Stephanie beni kuşkuyla süzdü. Amacımın küstahlık olmadığına inanmış olacak ki, daha sık elbise giymeye başlamazsan pek olamazsın, demekle yetindi. Bayan Moody'nin eli elimi sıktı. Hiçbir şey demedim. Yaydığı sıcaklık yeterliydi. Bayan Grace Merriweather solumdaydı. Düşündüm ki hanımefendilik onunla konuşmamı gerektiriyordu. Metodist olan Bay Merriweather, "Kutsal güç, ne güzel şey benim gibi bir zavallıyı kurtarman" adlı ilahiyi söylemekten hiç gocunmazdı. Maycomb'daki genel kanı da Bayan Merriweather'ı adam ettiği doğrultusundaydı. Onun Maycomb'un en dindar kadın olduğu ise su götürmezdi. "Bugün neler konuştunuz?" diye sordum. "Ah çocuğum, o zavallı Murunalar," dedi ve arkası geldi. Başka soru sormama gerek yoktu. Zor durumda olanlardan söz etmek gözlerini dolu dolu yapıyordu. O koca ormanda James Everett dışında kimseler olmadan yaşıyorlar. O aziz dışında kimse yanlarına yaklaşmıyor. Sesi kilise orgu gibiydi. Her sözcüğü ayrı vurguluyordu. O yoksulluk, o karanlık, o ahlaksızlık. James Everett dışında kimse bilmiyor. Kilise beni kampa yolladığında o bana şöyle de, "Orada mıydı bayan? Ben de sanmıştım ki..." İzinli gelmişti. Dedi ki, "Bayan Merriweather, nelerle savaştığımızı düşünemezsiniz." Bana öyle dedi. "Evet efendim." Ben de ona dedim ki, "Bay Everett," dedim. "Maycomb Alabama Metodist Episkopal Kilisesi'nin kadınları %100 arkanızdalar." Öyle dedim. İşte o an kendime bir söz verdim. Eve döner dönmez Murunalar konusunda konuşma yapacak, James Everett'ın mesajını Maycomb'a iletecektim. İşte şimdi de bunu yapıyorum. "Evet efendim." Bayan Merriweather konuştukça siyah bukleleri sallanıyordu. "Jean Louis," dedi. "Sen şanslı bir kızsın. Tanrı bilir bir evde, Tanrı bilir bir aileyle, Tanrı bilir kente yaşıyorsun. G. James Everett'ın topraklarında günah ve vahşetten başka bir şey yok." "Evet efendim." "Günah ve vahşet. Neler diyorsun?" Bayan Merriweather öteki komşusuna döndü. "Şunu, ben hep derim ki bağışla ve unut. Bağışla ve unut. Kilisenin ona yapacağı yardım bundan sonrası için çocuklarının Tanrı bilir kişiler olarak yaşamasını sağlamak olacak. Erkeklerden birinin gidip o papazdan kendisine güç vermesini söylemeleri gerek." "Bağışlayın Bayan Merriweather," diye araya girdim. "Mayelle Evil'dan mı söz ediyorsunuz?" Hayır çocuğum. O zencinin karısından, Tom'un karısından, Tom Robinson efendim." Bayan Merriweather yana döndü. "İnandığım tek şey var Gertrude. Kimileri benim gibi düşünmüyor ama onları bağışladığımızı söylersek bu iş kapanır." "Bağışlayın." Bir kez daha kesmiştim sözlerini. "Ne kapanır?" Yine bana döndü. Çocuklarla konuşurken özel bir ses tonu kullanmasına inanan çocuksuzlardandı. "Hiçbir şey Jean Louis. Aşçılarla işçiler davanın ertesi günü hep homurdandılar. Hiç tatmin olmamışlar." Bayan Merriweather Bayan Farrow'a döndü. "Aklı bir karış havada bir zenci kadar adamı çileden çıkaran hiçbir şey olamaz. Mutfakta böyle biri varsa günün berbat olduğu demek. Benim Sophie'ye ne dedim biliyor musun?" "Sophie," dedim. "Bugün hiç Hristiyanca davranmıyorsun. İsa homurdana homurdana iş yapmazdı." İşe yaradı. Gözlerini yerden kaldırdı ve "Doğru bayan, İsa homurdanmazdı," dedi. "Tanrı'yı onlara anımsatacak hiçbir fırsatı kaçırmayacaksın." Aklıma Fineline'in kilisesindeki org geldi. Çok küçükken bütün gün uslu durmuşsam Atikus onu çalmama izin verirdi. O tuşlara basar, ben de borulardaki havaları bırakırdım. İçindeki hava tükenene dek son nota boşlukta asılı kalırdı. Bayan Merriweather'ın havası bitmişti. Bayan Farrow konuşmaya başlarken o stoğunu yeniledi. Bayan Farrow güzel vücutlu, ince ayaklı, açık renk gözlü bir kadındı. Yeni perma yaptırmıştı. Saçları gri bukleler halindeydi. Maycomb'un 2 numaralı dindarıydı. Her sözün başına da bir s eklemek alışkanlığı vardı. Grace dedi. Hudson kardeşe söylediğim gibi. Sözünü ettiğiniz o aklı bir karış havada olanın pişirdiği yemekler boğazınıza dizilmiyor değil mi? Konuşan Bayan Maudie'ydi. Ağzının kenarlarında sert çizgiler belirmişti. Bir süredir hiç sesi çıkmamıştı. Fincanı dizindeydi. Söylenenleri kaçırmamıştım. Tom Robinson'ın karısından sonrakileri yani. Aklım oradan Landing'e kaymıştı. Alexandra halam her şeyi birbirine karıştırmıştı sanırım. Toplantının iş bölümü kan dondurucu, eğlence bölümü ise sıkıntılıydı. Ne demek istediğimi anladığını sanmıyorum Maudie, dedi Bayan Merriweather. Ben de, dedi Bayan Maudie. Bir daha ağzını açmadı. Bayan Maudie kızdı mı, suskunluğu insanı dondururdu. Bir şey onu çok kızdırmıştı. Gri gözleri de sesi kadar soğuktu. Bayan Merriweather kızarıp bozardı. Bana baktı, kafasını çevirdi. Bayan Farrow'u göremedim. Alexandra halam masadan kalkıp içecekleri tazeledi. Bayan Merriweather'la Bayan Gates'in de konuşmalarını sağladı. Onlar sohbete koyulunca da Bayan Maudie'ye minnet dolu bakışlarla baktı. Kadınların dünyası beni yine şaşırtmıştı. Yakınlıkları yoktu ama halam ona teşekkür ediyordu işte. Niçin ettiğini bilmiyordum ama halamın bu duyguyu bildiğini öğrenmek yeterliydi. Yakında bu dünyaya ben de girecektim. Hanımların iskemlelerinde sallanıp yelpazeleriyle serinledikleri, soğuk içecekler içtikleri bu dünyaya katılacaktım. Oysa ben babamın dünyasında daha mutluydum. Bay Hayktet gibiler seni masum sorularla tuzağa düşürüp alay etmezlerdi. Jem bile çok aptalca bir şey yapmadığın zaman üstüne varmazdı. Kadınlar belli belirsiz bir erkek korkusuyla yaşıyor, onları onaylamıyorlardı. Ben ise onları seviyordum. Ne kadar küfür etseler, içki içip kumar oynasalar, ne kadar sevimsiz olsalar, hoşlandığım bir yönleri vardı. Şey değillerdi. Baştan yitik bir savaşı sürdürüyoruz. Sonları hiç ilgilendirmiyor. Morarana dek eğitim verebiliriz. Düşüp bayılana dek din öğretimi yapabiliriz. Ama yine de yatağında hiçbir kadın güvencede olamaz, dedim. Bana dedi ki, Bayan Farrows bize neler oldu anlamıyorum. Doğru dedim. Bayan Merriweather bilgiç bilgiç kafa salladı. Sesi fincan şıngırtılarını, kibarca pastalarını çiğneyen hanımların çıkardıkları şapırtıları bastırdı. Gertrude, bu kentte iyi ama pusulayı şaşırmış kişiler var. İyi ama şaşırmış. Doğru yaptıklarını sanırlar. Kim olduklarını söylemek bana düşmez. Bana düşmez tabii. Bir süre önce de tanık olduğumuz gibi ortalığı birbirine katarlar. Tek becerdikleri bu. O sırada doğruymuş gibi olabilir ama herkesi huzursuz ettikleri kesin. Benim Sophie bir gün daha öyle suratsız dolaşsa kovardım. Kovmayışımın tek nedeni şu ekonomik bunalım. Her hafta verdiğim 1,5 dolara gereksinimi var ama onun kalın kafası bunu anlayamaz. İki yüzlü Bayan Perkins, doğuştan iki yüzlü, diyordu Bayan Merriweather. Hiç değilse bizim aramızda bu yükü taşıyan yok. Onları özgür bırakıyorlar ama onlarla aynı sofrayı paylaşmıyorlar. Hiç değilse biz, evet, eşitsiniz ama bizden uzak durun demiyoruz. Siz bildiğiniz gibi, biz de bildiğimiz gibi yaşayalım diyoruz. Şu Bayan Roosevelt aklını yitirmiş olmalı. Birmingham'a gelip onlarla oturmuş. Ben Birmingham Belediye Başkanı olsaydım, hiçbirimiz Birmingham Belediye Başkanı değildik. Ama ben bir günlüğüne Alabama valisi olsam ne yapardım biliyorum. Tom'u hemencecik salıverirdim. Öyle ki misyonerler cemiyeti göz kırpmaya bile vakit bulamazdı. Kalpurnu'ya geçenlerde Bayan Rachel'ın aşçısına Tom'un nedenli kötü durumda olduğunu anlatıyordu. Ben mutfağa girince susmadı. Anlattıklarına bakılırsa Tom'a içeride olmak çok zor geliyordu. Atticus'un bile yapabileceği bir şey yoktu. Götürürlerken de öyle demişti. Sağlıcakla Bay Finch. Artık yapabileceğiniz bir şey yok. Boş yere uğraşmayın. Atikus Kale hapse girdiği gün umudunu yitirdi demişti. Atikus da umudunu yitirme, elimden geleni yapacağım diye söz vermişti. Bayan Rachel'ın ahçısı sormuştu. Neden Atikus seni mutlaka kurtarırım deyip ona moral vermemiş ki? Calpurnia da, sen hukuk bilmiyorsun. Hukukçu bir ailenin yanında çalışsan öğreneceğin ilk şey hukukta hiçbir şeye kesin yanıt olmadığıdır. Bay Finch de bilemez demişti. Ön kapı çarptı ve Atikus'un ayak seslerini işittik. Saat kaç diye meraklandım. Eve dönmesi için erkendi. Hele misyoner toplantısı oldu mu özellikle geç gelirdi. Kapıda durdu. Şapkası elindeydi. Yüzü kireç gibiydi. Özür dilerim hanımlar. Lütfen toplantınızı sürdürün. Size engel olmayayım. Alexandra, benimle mutfağa gelir misin? Calpurnia'yı bir süre alacağım. Odadan geçmedi. Holden dolaşıp arka kapıdan mutfağa girdi. Halamla ben onu karşıladık. Oda kapısı açıldı ve Bayan Maudy bize katıldı. Calpurnia ayağa kalkmıştı. Carl, benimle Helen Robinson'ın evine gelmeni istiyorum. Ne oldu? Halam telaşlanmıştı. Tom öldü. Alexandra halam eliyle ağzını kapadı. Onu vurmuşlar, dedi Atikus. Koşuyormuş, sırasındaymış. Bir sıçrayışla parmaklığı aşmaya çalışmış. Tam önlerinde. Onu durdurmaya çalışmamışlar mı? Uyarmamışlar mı? Halamın sesi titriyordu. Evet, dur demişler. Önce havaya ateş açmışlar, sonra da ona. Tam parmaklığı aşarken vurulmuş. İki kolu sağlam olsaydı çoktan kaçmıştı dediler. Hızlıymış. Gövdesinde 17 kurşun var. O kadar ateş etmeleri gerekmiyordu. Carl, benimle gelip Helen'a anlatmama yardımcı olmanı istiyorum. Carl, tabii efendim, dedi. Beceriksiz ellerle önlüğünü çekiştiriyordu. Bayan Maudy ona yardım etti. Bu bardağı taşırdı, dedi halam. Bakış açısına bağlı. Onlar için ha bir zenci fazla, ha bir eksik. Kaçan bir suçlu, Tom Robinson değil. Atikus buzdolabına yaslanıp gözlüklerini başına itti ve gözlerini ovuşturdu. Şansımız vardı. Şansımız olduğunu ona söyledim ama kesinlikle kazanırız demedim. Tom, beyaz adamın şansını inancını yitirip kendininkini sınamaya kalktı. Hazır mısın Cole? Evet Bay Finch. Gidelim öyleyse. Alexandra hala Colin iskembesine oturup yüzünü kapadı. Sessizdi. O denli sessizdi ki bayılacak sandım. Bayan Maudy'nin merdiven tırmanmışçasına soluduğunu duydum. İçeride ise hanımlar tatlı tatlı konuşuyorlardı. Halam ağlıyor sandım ama ağlamıyordu. Yorgun görünüyordu. Konuştuğunda sesi öfkeliydi. Onun yaptığı her şeyi onayladığımı söyleyemem Maudy. Ama o benim kardeşim. Bütün bunların nerede sona ereceğini bilmek istiyorum. Bu iş onu perişan ediyor. Ondan ne istiyorlar Maudy? Daha ne? Kim ne istiyor Alexandra? Bu kasaba. Yapmaya korktuklarını ona yaptırıyorlar. Yitirdikleri yalnızca birkaç kuruş. Sağlığını berbat etmesine göz yumuyorlar. Çok. Sus. Duyacaklar. Şöyle düşünmeyi denedin mi? Maycomb bilse de, bilmese de bir adama gösterilecek en büyük saygıyı gösteriyoruz. Doğruyu yaptığına inanıyoruz. Bu kadar basit. Biz kim? Halam 12 yaşındaki yeğenini taklit ettiğini hiç bilemeyecekti. Eşitliğin, beyazlar için etiketi altında olmadığını bilen bir avuç insan. Herkesin hakça yargılanmasına inananlar. Bunu düşünecek kadar alçak gönüllü bir avuç insan. Bir zenciye bakıp işte ben diyecekler. Bayan Maudy eski gücüne kavuşuyordu. Bu kasabadaki iyi ailelerden gelmiş birkaç kişi. Biz onlarız. Dikkatimi verebilseydim, Cem'in köklü aile kuramlarına eklenecek bir şeyler yakalayabilirdim. Nedense titremeye başlamıştım ve titrememi durduramıyordum. Enfield hapishanesinin bahçesini görmüştüm. Bir futbol sahası kadardı. Bayan Maudy sertçe, "Titremeni kes," dedi. durdu. Kalk Alexandra, içeridekileri çok yalnız bıraktık. Halam kalkıp üstüne başına çeki düzen verdi. Kemerinden mendilini çıkarıp burnunu sildi. Saçını kabarttı ve sordu. Belli mi? Hayır, dedi Bayan Maudy. Kendine geldin mi Jean-Louis? Evet efendim. Öyleyse hanımlara katılalım. Kapı açılınca ses yükseldi. Halam önümdeydi ve kapıdan geçerken başını dimdik kaldırmıştı. Ay Bayan Perkins, dedi. Kahveniz bitmiş, tazeleyeyim. Kalpurnia'nın işi var Grace, dedi Bayan Maudy. Şu pastalardan koyayım sana. Şu senin balık tutmaya meraklı yeğenin ne dedi geçenlerde biliyor musun? Böylece gülüşüp eğlenen hanımlara karıştılar. Kahveler geldi, pastalar yenildi. Terslik yalnızca Kalin yokluğu sanırdınız. Sesler yeniden yükseldi. Evet Bayan Perkins, o Dreams Everett gerçek bir aziz. Evlenmeleri gerekiyormuş ki kaçmışlar. Her cumartesi kuaföre, gün batınca, birlikte yatıyor, bir kasa dolusu hasta tavukla. Fred diyor ki o başlattı, Fred diyor ki. Alexandra halam odanın ötesinden bana bakıp gülümsedi. Bakışlarıyla bir tabak çöreği gösteriyordu. Yavaşça alıp Bayan Meriwether'a ilerledim. En kibar sesimle alır mıydınız diye sordum. Böyle bir günde halam hanımefendi olabiliyorsa ben de olabilirdim. 25. Bölüm. Yapma Scott, arka basamaklara koy şunu. Jem, deli misin sen? Sana arka basamaklara koy dedim. İçimi çekip ufak yaratığı bıraktım ve hamama döndüm. Eylül gelmişti ama havada en ufak bir soğuma olmamıştı. Hala arka verandadaki hamaklar duyuyorduk. Cibinliğime çarpan ateş böcekleri, gece sürüngenleri, uçan böcekler, sonbahar geldi mi nerelere gidiyorlarsa bu yıl gitmemişlerdi. Bir tesbih böceği bir yolunu bulup evin içine kadar girmişti. Merdivenlere tırmanıp kapının altından sürünerek geçmiş olmalı diye düşündüm. Tam kitabımı bırakıyordum ki onu gördüm. Bu yaratıklar 1-2 santimden fazla olmazlar. Dokundunuz mu da toz toparlak olurlar. Yüzü koyun dönüp ona uzandım ve dokundum. Yuvarlanıverdi. Bir süre sonra kendini güvencede hissetmiş olmalı ki açılıverdi. Yüzlerce bacağı ile 1-2 santim ilerledi. Dokundum. Yine toparladı. Uykum vardı. Vazgeçtim ve işini bitirmeye karar verdim. Tam eziyordum ki Jem'in sesi yükseldi. Yine hırlıyordu. Geçirdiği dönemin belirtisi filandı ama her neyse bir an önce bu dönemi atlatmasını diledim. Hayvanlara kötü davranmazdı ama iyilik duygularının böcekler dünyasını da kapsadığını bilmiyordum. Neden? Jem karanlığın içinde, zararsız da ondan, dedi. Lambasını söndürmüştü. Sanırım sivrisineklerle kara sinekleri de öldürmediğin bir dönemdesin. Fikrini değiştirirsen haber ver. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oturup kırmızı bir böceği okşayacak değilim. Aman kes! Her gün biraz daha kıza benzeyen aslında Jem'in kendisiydi. Arkama yaslanıp uykuyu bekledim. Dili düşündüm. Ayın birinde gitmişti. Okul biter bitmez de döneceğine söz vermişti. Ailesi yazlarını Maycomb'da geçirmeyi yelediğini anlamıştı sanırım. Bayan Rachel bizi de onunla birlikte taksiye koyup Maycomb sapağına götürmüştü. Tren gözden kaybolana dek el salladık. Hep aklımızdaydı. Onu özlüyordum. Son iki günde Jem ona yüzme öğretmişti. Dilin bana anlattıklarını anımsadım. Uykum kaçmıştı. Baker Deresi Meridyen yolundan ayrılan bir patikanın ucunda, kasabaya 1 kilometre uzaklıkta bir yerdedir. Gündüz oraya otostopla gidebilirsiniz. Yürümek için de uzak sayılmaz. Hava kararırken dönüş ise pek kolay olmaz. O saatlerde araba az geçer. Bu nedenle de yüzücüler pek geç kalmazlar. Dilin dediğine bakılırsa ana yola tam çıkmışlar ki Atticus'un geldiğini görmüşler. Atticus onları görmemiş. El sallamışlar. Sonunda Atikus yavaşlamış. Yanına varınca da siz başka araba bulun, ben eve dönmeyeceğim demiş. Arkada da Kalpurnia oturuyormuş. Jim karşı çıkmış, yalvarmış ve Atikus da peki gelirsiniz ama arabada kalırsınız demiş. Tom Robinson'lara giderken de olup biteni onlara aktarmış. Ana yoldan çıkıp çöplüğü ve Evil'ları geçmişler ve Zenci Mahallesi'ne varmışlar. Bir sürü zenci çocuk Tom'un ön bahçesinde bilye oynuyormuş. Atikus'la kol ön kapıdan girmişler. Dil babamın çocuklardan biriyle konuştuğunu görmüş. Annen nerede Sam? Sam, Stevens'larda Bay Finch, çağırayım mı? Demiş. Dil, Atikus şaşkındı dedi. Evet demiş. Sam de fırlamış. Atikus öteki çocuklara oynamalarını söylemiş. Küçük bir kız çıkıp Atikus'a bakmaya başlamış. Saçları bir yığın örgü içindeymiş. Her örgünün ucunda da renkli kurdeleler varmış. Gülümsemiş ve babamıza doğru ilerlemiş. Adımlarını pek ayarlayamıyormuş. Atikus da ona parmaklarını uzatmış. Elinden yakalayıp Colin kucağına vermiş. Döndüklerinde Sam annesinin eteğinin ardındaymış. Helen, iyi akşamlar demiş. Oturmaz mısınız Bay Finch? Başka bir şey söylememiş. Atikus da susmuş. Scott dedi Dil. Öylece yere yığıldı. Öylece. Sanki kocaman bir ayak gelip de onu ezmiş gibi. Şöyle. Dil şişko ayaklarını yere vurdu. Bir karıncayı ezer gibi. Calpurnia ve Atikus Helen'i ayağa kaldırıp eve taşımışlar. İçeride uzun süre kalmışlar.